av hayvanlarının tavşandan tekrar işin sırrını sormaları beyanındadır. Sonra dediler ki, ey atik tetik tavşan, zihninde gizli olanı ortaya dök. Ey tavşan, sen bir aslanla uğraşıyorsun. Bu yolda aklına gelen tedbir neyse bize de söyle. 1055. Danışmak akıl ve idrak verir. Başka akıllar akla yardımcı olur. Peygamber Efendimiz, ey rey ve tedbir sahibi kimse, bir kere de emniyet ettiğin biriyle istişarede bulun buyurmuştur. Av hayvanları tavşana, sırrını ortaya koy dediler. Fikrin ve maksadın nedir? Sen söyle, biz de düşüncelerimizi söyleyelim. Hakikat şimşeğinin ışığı fikirlerin çarpışmasından doğar. Danışmak fikri ve aklı artırmaktır. Bu hareket cahilliğin de önüne geçer. Hazreti Muhammed'in hadisine kulak tut. O ulu peygamber, ey rey ve tedbir sahibi, bir kere de emniyet ettiğin birine danış buyurmuştur. Tavşanın onlara sırrını sormaktan men etmesi beyanındadır. Tavşan dedi ki, her sırrı aşikar etmek münasip değildir. Zira bazen çift dediğin tek, tek dediğin çift olur. Şayet aynanın saflığını yüzüne karşı söyleyecek olursak, nefesten buğulanıp bizi bize göstermez olur. Şu üç şeyi söylemekte dilini tut. Zehabından, zehebinden, mezhebinden, kanaatinden, parandan ve mezhebinden kimseye bahsetme. 1060. Çünkü bu üçünün de düşmanı çoktur. Düşmanın bunları bilirse pusuda fırsat bekler ve sana zararlı olur. Sırrını bir kimseye söyledin mi artık ona veda et. Zira iki şahsı aşan her sır şai olur. Eğer iki üç kuşu birbirine bağlasan sıkıntı içinde yerde mahpus kalır uçamazlar. Birbiriyle kinaye yoluyla anlaşarak kah kımıldar, kah kanat vururlar. Kurtulmak mümkün olmayınca hareketsiz kalırlar. Görenler bunlar artık uçmazlar zannıyla bağlarını çözünce hepsi birden kurtulur ve uçarlar. Peygamberimiz üstü kapalı bir tarzda meşveret ederdi ama ashabın verdiği cevaplardan münafıkların, düşmanın haberi bile olmazdı. 1065. Peygamberimizin adeti bu idi ki, reyini bir misale bağlayarak söylerdi. Ta ki düşman bu sözün elini ayağını, aslını birbirinden fark etmesin diye. Resulullah cevabını açığa vurmazdı. Sualinden de yabancılar bir koku almazdı. Tavşan, her sırrı söylemek doğru değildir, dedi. Her kişiyi kendine dost bilmek, her tedbirin takdire uyacağını sanmak hatadır. Hazreti Ali'nin sırrını kendinden başkasına fahiş etme dediğini unutmayın. Sır verdiğin insanın saf ve temiz olması da bu mevzuda yeter sebep değildir. En saf ve parlak bir aynaya yaklaşıp ne kadar saf olduğunu yüzüne karşı söyleyecek olursak, ayna nefesten buğulanır ve bize bizi göstermez olur. İyi bil ki insanın biricik mahremi ve sırdaşı yalnız kendisi, kendi gönlüdür. Kanaatini, paranı ve mezhebini kimselere söyleme. Çünkü insanların en çok düşmanı oldukları kıymetler bunlardır. Düşmanların bunları bilirlerse pusuda fırsat beklerler. Her kime dost zannıyla sırrını söylesen zararını çekmemek olmaz. İki dudak arasından çıkan sır aleme yayılmış demektir. Eğer bir kimseye sırrını söyleyecek olursan o esrara veda et. Zira aleme yayılması muhakkaktır. İki kişiyi aşan sır, sır olmaktan çıkar. Mutlaka söylemek zorunda isen gizli kapaklı söyle. Böyle sırrı dilin değil halin söylesin. Yahut tam manasıyla ehil ve mahrem olan kamil kişiye başvur. O senin sırrını kendisinden dahi gizleyicidir. Kuşların hal dilinden hisse alabilirsin. Ökseyle tutup birbirine bağladığın kuşlar, uçamayacaklarını anlayınca tam bir sükut ve sükun içinde hareketsiz kalırlar. Zannedersin ki bunlar artık uçamaz. Tutup bağlarını çözersin, hep birden uçtuklarını görürsün. Kuşları azat eden sır, sırlarını kimselere söylemeyip mutlak sükutun ve hareketsizliğin faziletini bilmelerindendir. Hazreti Muhammed başkalarına danışırken dikkatli konuşurdu. Asıl maksadını söylemez fakat ona yardım edecek fikirleri toplardı. Hainler ve düşmanları peygamberimizin maksadını anlayamaz, önlemeye çare bulamazlardı. Fikirlerini mutlaka misallerle söyler fakat görüştüğü meselenin ruhunu açıklamaz. Başkalarının anlamasına imkan bırakmazdı. Muhammed dinini bilmeyen ve anlamayanlar için onun konuşmaları bir muamma olur. Onun sual ve cevaplarını ancak ashabı anlardı. Tavşanın hilesi beyanındadır. Tavşan arslanın yanına gitmekte bir müddet gecikti. Sonra pençe vurucu arslanın karşısına geldi. Bu gecikme yüzünden arslan pençesiyle toprağı kazıyıp kükremekteydi. Arslan, ben zaten kendi kendime o alçaklar sözlerini tutmazlar, ahitleri hamdır, koftur demiştim, dedi. 1070. Onların şamataları beni eşeğimden etti. Daha ne vakte kadar bu dünya beni aldatacak? Ne vakte kadar? Ahmak ve tedbirsiz emir, aciz ve biçare kalır. Çünkü ne önünü görür ne ardını. Yol görünüşte düz ve güzeldir ama altında tuzaklar var. Nasıl ki birçok isimler sahibinin şahsiyetine uymaz, isimlerde mana uymazlığı vardır. Sözler ve isimler tuzaklar gibidir. Güzel sözler ömür suyunu emen kum gibidir. Yalnız içinde su kaynayan kum bu hükmün dışındadır. Böyle kum çok azdır. Yürü, onu ara. 1075. Ey oğul, o kum merd-i hudadır. Allah adama, Allah'ın merdidir. O kendi nefsinden kopup hakka vasıl olmuştur. Merd-i hudadan dinin tatlı suyu kaynar ve talipler bundan hayat bulur, gelişir, yetişirler. Merd-i hudadan gayrısını, ömür suyunu içip ziyan eden susuz ve kuru kum gibi bil. Hikmeti hakim olan kimseden iste ki onunla görüp onunla bilesin. Hikmet isteyen kimse hikmetin kaynağı olur. Tahsilden ve sebeplere teşebbüsten fari olur. 1080. O talibin sinesi levh-i hafız iken levh-i mahfuz olur ve onun aklı ruhundan haz ve feyz alır. Aklı evvelce onun hocası iken sonradan talebesi olur. Akıl tıpkı Cebrail gibi, ey Ahmet, bir adım daha atarsam yanarım, der. Dipnot Necm 8-10 13-18. Sen beni bırak, bundan sonra aşk refrefine binip daha ileri git. Ey can sultanı, zira benim haddim buraya kadardır. Kahillik, içi kocamış olmaklık sebebiyle şükür ve sabretmeyen kimse sadece ayağının cebir tarafından yakalanmış olduğunu söyleyebilir. 1085. Her kim ki cebir iddia ederse sıhhatte iken kendini hasta göstermiş olur. Neticede bu hastalık ona sahiden gelir ve onu mezara götürür. Peygamber Efendimiz, şakadan hastalık kondurmak hakiki hastalık getirir. Nihayet bu dert onu mum gibi söndürür, buyurur. Cebrin lügattaki manası nedir? Cebir, kırılmış olanı bağlamak yahut kopmuş damarı birbirine bitiştirmektir. Madem ki bu yolda ayağını kırmadın, kime güler, kiminle alay edersin ve ne diye ayağını sararsın? Hak yolunda ziyade ibadetten dizleri tutmaz hale gelene Burak erişti ve o ona bindi. 1090. Evvelce Resulullah din emirlerini taşıyıcıydı. Taşınan oldu. ferman kabul ediciydi, ferman edici oldu. O Resul ki ezel padişahından emir kabul ediciydi, sonra cihan askerine ferman okuyucu oldu. Evvelce yıldızına tabiydi, sonra kendi yıldızının hakimi oldu. Eğer bu hususta bir şüphen olursa, demek Şakkul Kamer'den de ayın ikiye bölünmesi şüphe ediyorsun. Ey heva ve hevesin gizlice tazeleyen kimse, imanını tazele fakat dilinle değil, kalbinle. 1095. Heva ve heves tazelenip durdukça iman taze olamaz. Zira heves o kapının kilididir. Sen sözün bakirliğini tevil ediyorsun. Aslında kendini tevil et, Kur'an'ı değil. Sen heva ve hevesine uyarak Kur'an'ı tevil ediyorsun. Bu yüzden o yüksek mana ağzında bozuluyor ve alçalıyor. Senin ahvalin kendini adam zanneden sineğin haline benzer. O şarap içmeden sarhoş olmuş, zerre kadar vücudunu güneş sanmıştı. 1100. Doğan kuşlarının metini duymuş ve muhakkak ben zamanın ankasıyım demişti. Tavşan arslanın yanına gitmekte gecikti. Arslan çoktan hiddetlenmiş, kükremekteydi. Padişahlık vazifesini iyi yapmadığına, bu hayvanların istediğini yapmak, onlara fazla yüz vermek suretiyle hikmeti hükümeti küstürdüğüne inanıyordu. Bu dünya hayvanlarının hilesine kapılmış olmanın azabı ve hiddeti içindeydi. Kendi kendisini saflıkla, ahmaklıkla itham ediyordu. Halbuki bir hükümdarın mutlaka uzağı düşünmesi, sağlam tedbir alması lazımdı. Aksi takdirde acize düşer, tavşanların maskarası olurdu. Arslan, onların şamataları beni eşeğimden etti. Daha ne vakte kadar bu dünya beni aldatacak diye ızdırap çekiyor, dünya kirlerinin farkına varmak gibi bir vahdet sezgisi içinde üzgün düşünüyordu. Düzgün ve güzel görünen nice yolların altında çukurlar, tuzaklar olabilir. Nitekim her isimde sahibine uymaz. Adil adlı nice insanın zalim, mümin adlı nice kimsenin imansız olduğu görülmüştür. Sözler ve isimler yollarda üstü örtülü tuzaklar gibidir. İnsanların adlarına ve adlarındaki manaya kapılıp kendilerinin de isimleri gibi iyi, faziletli, güzel, temiz veya mert olduklarını sanırsan aldanırsın. Bu isimlerin tuzağına düşer, perişan olursun. Parlak sözlere aldanmak da böyledir. İnsanlar sözün güzeline ve sözü güzel söyleyenlere hayran olurlar. Kelamın değerini ve azizliğini bilmek, büyük ve hikmet dolu sözlerin farkına varmak elbette bir fazilettir. Fakat söz de vardır ki dıştan ne kadar parlak, göz ve gönül alıcı ise içten o kadar boş, manasız, hatta gönül avlayıcıdır. Böyle sözler kumda akan suya benzer. Kum nasıl suyu emer ve su nasıl kumlukta yok olursa, böyle sözlerin parlak ve çekici oluşları da, hatta mana ve tesirleri de öyle geçici olur. Aktığı yerde bir nem bile bırakmaz. Ömür suyunu böyle cilalı sözlerin kumluğunda ziyan etmek istemiyorsan, sözün cilalısına değil, hakkı ve hakikati söyleyene kulak tut. Fakat bir söz ki bir kelime halinde iken bile bir ilim ve irfan kaynağıdır, bir söz ki söz ipliğine ilim ve irfan incileri dizilerek söylenmiştir, o sözü iste. Öyle sözlerin kumlukta kaynayan ve etrafa bereket saçan sular gibi faydalı ve aziz olduğunu bilip, ilim ve irfan dağarcığını öyle sözlerle zengin et. Sinesinden su kaynayan kum, merd-i hüdadır. Evlat, o kum Allah'ın velileri gibidir. O bir kamil mürşittir ki kendisinden uzaklaşıp Hakk'a yakınlaşmıştır. İkiliği bırakıp kendisindeki insan benliğini yok edip tecelliye ulaşmış ve Hak'la ebedi olmanın sırlarına ermiştir. O Tanrı velisinin bağrında tatlı iman ırmağı kaynar ve onu mürşit bilenlerin gönlüne akar. Aktığı gönüllere âb-ı hayat gibi ebedi hayat verir. Tanrı velilerinden başkasını su veren değil, suyu çekip ziyan eden bir kuru çöl bil. Seni insan edeni, sana insan olmanın hazzını ve gururunu tattıranı ara. O hikmet ehlinden hakkı ve hakikati iste. Düşüncenin kaynağı olan o irfan sahibinden ilim ve irfan iste. Ta ki sen de onun gibi olasın. Hikmet arayan ve kendisine verilen hikmeti hazmedebilen kişi bir gün hikmet kaynağı olur. Doğrudan doğruya en büyük kaynaktan hikmet, sır ve irfan alıcı olur. Tahsil ve tekamül vasıtalarına ihtiyacı kalmaz. Bir kimse vaktiyle gönlü türlü bilgileri toplamakta iken o hüda merdinin terbiyesine girince ruhu Muhammedi'den edindiği hak ilmi ile vasıtasız feyz alıcı olur. Zira evvelce ona akıl hocalık etmekte ve tahsilini akıl yoluyla yapmaktaydı. Fakat hak ilmi varlığını kaplayınca bu defa aklı ona talep oldu ve gönlünü Allah muhabbeti istira eden bu kimse de ruhani miraca erişmiş bulundu. Aklın hududunu aşmak, Cebrail'in durduğu noktadan öteye geçmektir. Miraç'ta Hazreti Muhammed'le birlikte Allah'a yükselirlerken bir noktaya gelinmişti ki Cebrail, "Ya Muhammed, ben buradan bir adım daha yükselirsem tecelli nuru beni yakar, yok eder. Benim hududum buraya kadardır." demiş ve Tanrı'ya ulaşma yolunda Hazreti Muhammed'den geride kalmıştı. Akıl da böyledir. Aklın hududunu aşacak noktaya varıldı mı, gönülle Cebrail gibi konuşur. Ve ey can sultanı der, sen de beni bu yerde terk et, benim hududum burasıdır. Sen ise şimdi aşk refrefine bin ve ey ulusuvari, atını Tanrı'ya ulaşma yollarının yücelerine sür. Kimi insan sabır ve şükür bilmez. Bunun sebebi kahillik, kocamışlıktır. Allah'a şükretmez. Hakkın emirlerine ve emrettiği ibadete sabrı ve tahammülü yoktur. Kocamış ruh, bütün miskinlerde olduğu gibi buna da bir sebep bulur. Der ki, eğer Allah benim ibadet etmemi isteseydi, bana ibadet için şevk ve arzu verir, yol gösterirdi. Böyle söyleyerek ruhunun değil, nefsinin emrine uyar. Allah yolundan değil, dünya yolundan gider. Böyleleri tam bir cebir içinde, ayakları cebir zinciriyle bağlı iradesizlerdir. Taat yolunda itaatsizlik gösteren ve kendini ibadete kudretsiz ve hasta sanan, miskinliği yüzünden mevhum bir hastalık bahanesi içinde nefsine uyan kimse, bir gün gerçekten hasta olur. Ya ölür yahut bir yaşama yorgunluğu, bezginliği ve bıkkınlığı içinde vehimlerinin mezarına gömülür. Kendini Allah'ın emirleri yolunda hasta sananların ve yine bir Allah emri olan çalışmaktan kaçanların kendilerine verilen kudreti fenaya kullanmalarıdır ki bir gün onları gerçekten kudretsiz bırakır. Hazreti Muhammed'in şakadan hastalık, hastalığın gerçeğini getirir ve insanı bir mum gibi söndürür buyurması bundandır. Cebir kelimesinin lügattaki bir manası da kırık yahut çıkık kemiği sarıp sarmalayıp yerine getirmektir. Kırılmış kemiği bağlamak, kopmuş damara yapıştırmak cebirdir. Cebir ıslahtır, tamir etmektir. Madem ki sen ibadet ve taat yolunda yorulmadın, bu yolda ayağını kırmadın, şimdi ne diye ayağını sargılara koyarsın? Kendi imkanlarının çeviklik, sağlamlık nimetlerinden kaçıp ayağını cebrin sargılarıyla bağlarsın. İtaat etmez ve ben acizim, hastayım diye canlı iken ölmüşlük yollarında kalırsın. Olacaksan ayağını ibadet yolunda yoran gibi ol ki sana hakkın yolladığı Burak erişsin. Bu iman ve maneviyat burağına binip gönül alemlerinde seyreylemen hakikat olsun. Burada bilinecek menkibe şudur. Hak yolunda, ibadet yolunda ayak yorandan maksat Hazreti Muhammed'dir. Zira namaza ziyadece devamından bu hak Resulünün dizleri şişmişti. Hazreti Ayşe, ya Resulallah, Cenab-ı Hak senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetti. Bu böyle iken neden mübarek vücuduna bu derece eziyet ediyorsun? Diye sitemde bulundu. Hazreti Muhammed, ya Ayşe, Allah'a şükredici kul da mı olmayayım? Buyurdu. O zaman Taha suresi indi. Allah Resuluna diyordu ki, biz Kur'an'ı senin zahmet çekmen için indirmedik. Ya Habibim, nefsine meşakkat verme. Zira biz sana ezelden hidayet etmişiz. Biz Kur'an'ı onun için indirdik ki, sen müminlere bizim zatımızdan ve sıfatlarımızdan haberler veresin. İnanmış kullarımıza inanmanın ve kulluğun sırlarını söyleyesin. Marifetin hükümlerini ve Allah'ın yüceliğini onlar senden işitip arif olsunlar. Hazreti Muhammed ki peygamberlerin en ulusu idi, nice zaman ilahi kaynaktan insanlık alemine dinin emirlerini iyilik, güzellik ve ebedilik yolunda insanın yapması gereken vazifeleri taşıdı. Vazifesini o ruh büyüklüğüyle yaptı ki bir gün henüz hayatta olduğu halde bir vücut değilmiş de bir ruhtan ibaretmiş gibi bir Burak tarafından taşınarak Hakk'ın huzuruna yükseldi. Yıllarca Hak tarafından kendisine ferman gönderildi. Sonunda kendisi de ferman söyleyici oldu. Tanrı elçiliğini yalnız bir kavme değil, bütün insü cinne peygamber olmak gibi hudutsuz bir genişlik içinde yaptı. Peygamber oluncaya kadar kendisine ışık tutan yıldızının yolunda idi. O vakte kadar kendi alın yazısına göre yaşadı. Fakat elçilik vazifesi gelince ve peygamber olup halkla hak olunca artık yalnız kendi yıldızının ve kendi kaderinin değil, bütün yıldızların hakimi ve emiri oldu. Çünkü artık o kudretini tabiattan, yiyecek ve içeceklerden değil, doğrudan doğruya Allah'tan alıyordu. Hazreti Muhammed'in kendisinden mucize isteyenlere gökteki ayı gösterdiği zaman ay ikiye bölündü. Sonra tekrar birleşti. Kur'an-ı Kerim'in Kamer suresindeki ilk ayet-i kerimede buna işaret vardır. Bunu şüpheyle karşılayabilir misin ki böyle bir şüphenin küfürden farkı yoktur? Fakat Şakkül Kamer, ayın bölünmesindeki mana bununla bitmez. Kamerin bölünmesi Kaşani tefsirinde kıyametin yaklaştığına delil gösterilmiştir. Bir de ayın iki çehresi vardır. Biri görünen nurlu yüzü ki bu ruhu temsil eder. İkincisi görünmeyen yüzüdür ki karanlıktır ve nefse benzer. Kısaca kamer gönüldür ve gönül biri ruh, biri nefis, iki zıt alemi kendinde toplayandır. Bunun içindir ki imanını gönlünle tazele, dilinle değil. Çünkü dil söyler fakat gönül manasına gelen dil susar ve tasdik etmezse bu iman iman olmaz. Eğer nefsin emrinde yeni yeni arzular peşinde isen imanın taze değildir. İnsan gönlü saf aynalar gibi temiz olmazsa ruh asıl vatanı olan Allah'ın diyarına yol bulamaz. Kur'an ve hadisi kendine uydurmak yoluna sapma. Kendin Kur'an'a ve hadise uy. Harfleri ve sözleri nefsinin dileğine göre anlamaya kalkarsan yanılırsın. Nefsini kelamdaki muradın emrine koyacaksın. Doğru yol budur. Kur'an'ı duymaya ve anlamaya çalış. Çünkü o hiçbir zaman eğrilmeyen yolu gösterir. Senin halin kendini adam zanneden sineğin hikayesine benzer. Sinek içmeden sarhoş olanlar gibi kendi hiçten vücudunu güneş sanmış, hiçbir şeye akıl erdiremeyen, ışık tutamayan idrakini güneşin nuruna benzetmişti. Doğan kuşlarının metini işitmiş, kendisini zamanın doğanı da değil, ankası sanmıştı.